Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 35. ayrım. Ali Moli. Ali de Mete gibi suların su borularında donduğu karlı, soğuk bir Ocak günü doğdu. 10 gün daha bekleyebilseydi, kardeşiyle aynı günde, 3 gün önce doğsaydı, kardeşiyle aynı yılda doğacaktı. Ali Moli, Ali'ye bir haftalık kent taktığım bir isim, şu ana kadar aile içinde üstüne yapışmış durumda. Ali Moli doğduğunda ben baygın değildim. Gece bebeği değil, gündüz bebeğiydi Ali. Pek efendice buyurmuştu dünyamıza. Uykumu bölmemiş, kahvaltımı etmemi beklemiş ve adeta kapıyı vurarak haber vermişti gelmekte olduğunu. Deneyimli bir anne olarak sancılar başladıktan sonra evimde birkaç saat geçirmiş, hatta anneme yeni bebeğin yola çıktığını bildiren bir mektup yazdıktan sonra çıkmıştım evden. Beni ağabeyi gibi saatlerce bağırtmadan kolayca doğdu ikinci oğlum. Doktorum bebeğin kordonunu keser kesmez elime verdi Ali'yi. Yattığım yerden kollarımı uzatıp aldım, yüzünü yüzüme yaklaştırdım ve dehşete kapıldım. Fırça gibi dimdik duran kapkara saçları ve siyah gözleri vardı. Çocuğu neredeyse baş aşağı tuttuğumdan kapkara iki gözü burnuna yakın gelmiş, şaşı bakıyordu. 3 kilonun biraz altında olduğu için derisi bumburuşuktu. Suratı ve gövdesi yeşilimsi, yağ gibi bir şeyle kaplıydı. Daha önce yıkanmamış bir yeni doğan bebek görmediğim için dondum kaldım. İçimden çıkarılıp o an elime verilmemiş olsa bu çocuk benim değil diyebilirdim. Mete'ye de benzemiyordu. Yüzümde nasıl bir ifade belirdiyse hemşire hemen elimden alıp yıkayıp temizlemeye götürdü. Her şeysi tamam mı diye sordum titreyen sesimle. Her şeysi tamam dedi doktor. Kilosu birkaç gram az ama 2 haftada fıstık gibi olur. Beni ameliyathaneden çıkararak yine geçen yıl kaldığım geniş odaya götürüp yatırdılar. Ve az sonra da bebeğimi kundaklanmış olarak getirdiler. Minicik yüzünde kalemle çizilmiş gibi muntazam hatları vardı ama bir türlü yatmayan saçları yüzünden küçük bir kirpiye benziyordu. Mete'nin renkli güzelliğinin yanında küçücük bir kirpicikti. Görenlerin ağabeyiyle karşılaştırdıklarında pek şekermiş deyip susuverecekleri. Hem doğduğu an Mete gibi güzel olmadığından hem de anneannemin, eşinin ailesinin esmerliğini unutarak "Bu çocuk esmer, doğumda karıştırılmış, hemen doğum yaptığın hastaneye geri gidin, kendi çocuğunuzu arayıp bulun" diye tutturmasına karşı Ali'ye yüreğimde kocaman bir koruyucu şemsiye açacaktım. Anneannem o kadar ısrarcıydı ki doğum anında baygın olmadığıma şükrediyordum. Oğlum içimden çıkışını gözlerimle gördüğüm biricik bebeğimdi. Bütün aile anneanneme karşı cephe aldık. Bizlere, hatta babamın azarlarına bile pek aldırmadı ama kayınvalidemin sitemine duyarsız kalmadı. Neyse, giderek güzelleşiyor Allah'tan dedi sonunda. Ali gerçekten de giderek güzelleşti ve 1 yaşına doğru gamzeleri, anneminkini andıran cıvıltılı bakışları, upuzun kirpikleri, sevimli suratıyla dünyanın en güzel bebeği oldu. 20'li yaşlarına geldiğinde ise bence oğullarımın en yakışıklısıydı. Üstelik son derece de iyi huyluydu. Mete'nin çocukluk hırçınlıkları, Kerim'in ergenlik huysuzlukları, Selim'in sivriliklerine karşı o her zaman uyumluydu. Büyüdüğünde de değişmedi. Başına gelenlere, uğradığı haksızlıklara bir iç tevekkülle tepkisiz kaldı. Tepkiyi onun yerine Mete verdi. Kardeşinin sessizliğinin acısını o çıkardı canını yakanlardan. Sonraki yıllarda hayat öylesine deli rüzgarlarla esecek, kötülüğün paranın emrindeki gücü soluğumu öylesine kesecekti ki çoğu zaman çocuklarımdan ayrı düşecektim. Ama sanırım bu hasret beni ve çocuklarımı görünmez bir zincirle birbirimize kenetleyecekti. Ana-oğul ilişkisini aşıp zulüm görenleri birbirine bağlayan o çözülmez iplerle bağlayacaktı. İki büyük oğlum ve ben, dünyanın hangi köşesinde olursak olalım, sık konuşmasak da, yazışmasak da, buluşamasak da, hep üçlü bir bütün olarak kaldık. Ali, tüm çocuklarımın arasında benim yanımda en çok kalan çocuğum oldu tesadüfen. Büyüdüğünde onunla birlikte seyahat etme ve aynı evde bir müddet birlikte yaşama imkanı bulduk. Ana oğuldan çok iki arkadaşa dönüştük zamanla. Benim gerçekten de iç bayıltan, sigara, içki içmeyin, düzenli uyku uyuyun, sağlıklı beslenin dırdırıma, hırçınlaşmadan tahammül gösteren tek oğlumdur Ali Molim. Diğerlerinin ona kıyasla eleştiri kaldırma eşikleri oldukça düşüktür. Mektuplarda memleket. Annem Ali'nin doğumuna gelemedi. Kayınvalidemle kayınpederim de doğumdan bir gün sonra elleri kolları hediye paketleriyle dolu koşturmadılar başucuma. Londra'ya gelmek için baharın gelmesini beklediler. Yepyeni bir torunun tüm heyecanı bir yıl önce aynı tarihlerde yaşanmıştı. Dünyaya gelmekte çok aceleci davranan ikinci bebeğe aynı alayişli ilgiyi göstermeye henüz kimsenin gücü, enerjisi, hevesi yeterli değildi. Bu da en çok benim işime yaradı. Evimin bir yaşında ve birkaç günlük iki bebekle oluşan olağanüstü kargaşasına misafir ağırlamanın da yorgunluğunu katmadan rahatça yaşadım ilk birkaç ayımı. Hatta bir keresinde bluzumu aydınlıkta inadına ters giydim. Hırkamın iliklerini inadına yanlış ilikledim. Hayat tek başımayken ne kadar keyifli diye düşündüm. Ne büyük bir mutluluk karışanın olmaması. İki çocukla uğraşmaktan, uykusuzluktan ve yorgunluktan zerre kadar gocunmuyordum. Tek üzüldüğüm, üniversiteye gitmeye artık vakit kalmamış olmasıydı. Jean 1 yaşında ve 1 aylık iki bebekle kolayca başa çıkamıyordu. Yıkanacak bezler bir misli çoğalmıştı. O çamaşır yıkar, ütü yaparken Ali'yi beslemek, altını değiştirmek, uyutmak bana düşüyordu. İki yatak odalı evimizin bir odasında Mete ve Jean yatıyorlardı, diğer odasında biz ve Ali. Ali gece uyanıp huysuzluk ederse tekerlekli beşiğini yürüyerek salona götürüyordum ama bu pek ender oluyordu. Mete'ye kıyasla daha kolay bir bebekti Ali Moli. Uykuları muntazamdı. Mete de artık düzene girmişti. Geceleri hiç uyanmadan uyuyordu. Gündüzleri ağlamıyordu. Evden uzun süre uzak kalmadığım için ancak çok önemli bulduğum birkaç hocanın dersini takip etmeye çalışıyordum. Allah'tan metro sisteminde herhangi bir yere ulaşmak çok zaman almıyordu. Memleketle ve ailemle bağımı 1963 yılı boyunca yine mektuplar sağladı. Anneannemden yılbaşı ve doğum tebriklerinden sonra gelen ilk mektupta Sarıyer'deki tarihi kefeli otelinin yandığı haberini aldım. Satırlarda anneannemin gözyaşları da vardı. Hususi tarihimiz ve hatıralarımız yanarak, yıkılarak yok oluyor. Kendimi her geçen gün yaşadığım şehre daha az aşina, dünyaya daha fazla yabancı hissediyorum kızım diye yazmıştı. Henüz içinde büyüdüğüm evlerin hiçbiri yıkılmamış olduğundan kederinin dozunu abartılı bulmuştum. Anneannemin acısı bol mektubundan sonra bir başka mektup da Ankara'dan annemden geldi. Havada çarpışarak Ulus Meydanı'na düşen ve 91 kişinin yanarak ölmesine neden olan kazayı anlatan satırları okudum. Baban o gün evden şehre inmek üzere çıkmıştı. Kızılay semtinde mesken tutanlar uzun yıllar Ulus semtine gitmeyi nedense şehre inmek diye adlandırmışlardı. Faciayı radyodan duydum, ne yapacağımı şaşırdım. O tarafa gitmeye kalksam yolları kesmişler. Yukarı kata Nazlı'ya çıksam ya eve telefon gelirse diye kımıldayamıyordum. Ayşeciğim, kafesine hapsedilmiş aslan misali, evin içinde kükreye ağlaya dolandım durdum. Akşam saatlerinde hiçbir şey olmamış gibi Elini kolunu sallayarak çıka geldi baban. Meğer şehre inmekten son anda vazgeçmiş, doğru üniversiteye gitmiş. İnsan bir telefon etmez mi? Merak etme, ben iyiyim demez mi? Bu da düşünceli koca güya. Babamın mektuplarında ise başka vadisler vardı. Nisan ayında yeni bir bayrama kavuştuğumuzun müjdesini veriyordu. Onca bayram yetmiyormuş gibi şimdi bir de 27 Mayıs bayramımız oldu. 26 Mayıs öğleden sonra başlayarak 27 Mayıs günü Hürriyet ve Anayasa Bayramı kabul edildi. İyi güzel de bu memleketin insanları ne zaman çalışacak yahu? Sonra siyasi konulara geçiyordu babam. Türkiye'nin gidişatından memnun olmayan 4 ordu komutanı İnönü'ye şikayette bulunmak üzere huzura gitmişler. İnönü onları karşısında görünce, "Görüyorum ki sizler buradasınız. Peki ya orduların başında kimler var?" diye sormuş. Ne kastettiğini anlayıp hiçbir şikayette bulunamadan kös kös geri dönmüş komutanlar. İşte maço, devlet adamlığı budur. İma yoluyla dahi hizada tutabilmektir emrindeki güçleri. Bir ay sonraki başka bir mektubunda ise babam, Talat Aydemir ve arkadaşlarının Kara Harp Okulu zırhlı tank taburunun desteğiyle radyo evini ele geçirdiğini ama İnönü'nün buna da pabuç bırakmadığını, ayaklanmaya katılan tüm askerleri tutuklatarak mahkemeye sevk ettiğini yazıyordu. 1963 yazını bir sene önce olduğu gibi yine Büyükada'da geçirdik ve annemler yine Anadolu Kulübü'nde kaldılar. Ama o yaz babamı çok az görebildim. Üniversitedeki işleri giderek artıyor, tatile vakit ayıramıyordu. Babama tatili az, çalışması bol bir kader yazılmıştı anlaşılan. Emekli olduktan sonra dahi hep çalışacaktı babam hasta yatağına düşene kadar. 1963 yazının hatırlanmaya değer tek olayı C'nin Tomris ablanın aşçısına aşık olmasıydı. Aşçı genç bir adamdı ve sanırım köyünde imam nikahlı bir karısı vardı. Boşanma gerektirmeyen nikahı Jane nikahtan saymadı. Tomris abla da aşçısının kızın peşine takılıp İngiltere'ye gitmesinden korktu. Evin bütün çalışanlarının ikisinin muhtemel buluşmalarını önlemek için hafiyelik yaptıkları o yazın sonunda o kadar yüz göz olunmuştu ki Londra'ya döndüğümüzde Jane'i işten çıkarmak zorunda kaldık. Oysa ben artık bakımları kolaylaşan iki oğlumu da Jane'e teslim edip üniversiteye devam etmeyi planlamıştım. Olamadı. Çünkü ya yeni kişilere çocuklar alışamadı ya da ben çocukları onlara emanet edemedim. Sonuçta şu neticeye vardım. Allah benim bilemediğim bir sebepten dolayı üniversiteye gitmemi istemiyordu. Kaderci olmak doğru olmayabilirdi ama insanın durumunu kabullenmesine yardımı oluyordu. Olayların akışına teslim olmanın getirdiği huzura ihtiyacım varmış. Üniversiteyi gözden çıkardığıma göre o yıl evimize bir yabancı sokmayacak, gündeliğe gelen bir yardımcı bulacak, çocuklarıma kendim bakacaktım. Oh be! Bu kararı verince rahat bir nefes aldım. Memleket hasretini ise yine mektuplarla geçiştirmeye çalışıyordum. Babamın Eylül ayındaki mektuplarında iki önemli haber vardı. Birincisi Talat Aydemir ve altı arkadaşının idam cezasına çarptırılmasıydı. Diğeri babama göre pek hayırlı bir haberdi. Türkiye'nin ortak pazara ortak üye olarak katılmasını sağlayan antlaşma nihayet Ankara'da imzalanmıştı. Neden hayırlı bir haberdi bu? Hiç anlayamamış, babamın bir düşündüğü var zahir demiştim. Benim için ise hayırlı haber, Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filminin bir yıl sonra bize ilk uluslararası ödülümüzü kazandıracak olmasıydı. Manken pabucu yarım. Dersleri aradan çıkarınca kendimi dinlemeye ve sorgulamaya vakit kalmıştı. Çocuklar öğleden sonra uykularını uyurken ev işlerini erken kalkıp sabah bitirmiş olduğumdan onlarla beraber elimde bir kitapla yatağa uzanıyor ama okuyacağıma düşünüyordum. Biz burada ne yapıyorduk? Benim üniversiteyi bitiremeyeceğim belliydi. Bunu zor da olsa kabullenmiştim sonunda. Mehmet okuluna gidiyor muydu? Bundan emin değildim bir süredir. Sormuyordum. Doğru yanıtı almayacağımdan çok doğru yanıtı alma korkusuyla sormuyordum. Aklıma takılan başka şeyleri de sormuyordum kocama. Neden bir süreden beri üstüne başına hatta kilosuna bu kadar özen gösterir olduğunu, okuluna giderken 2 dirhem bir çekirdek giyindiğini, kolonyalar süründüğünü sormuyordum. Giderek uzaklaşmamızın hatta hiç birleşemememizin nedenlerini de sormuyordum. Bir korkak mıydım ki ben, kafamda yarattığım kuşkuların üzerine gideceğime, soruşturup rahat edeceğime, kuşkularımdan kaçmayı tercih ediyordum. Tek soruşturmaya cesaret edebildiğim, mutlu olup olmadığımdı. Mutlu muydum? Yanıt evet değildi. Yine soruyordum kendime, mutsuz muyum? Yanıt yine evet değildi. Yakışıklı bir kocam vardı. Bana kötü mü davranıyor? Beni dövüyor muydu? Hayır. 2 dünya güzeli minik oğlum vardı. Onlardan hoşnut muydum? Hem de nasıl? Benim arzum üzerine Londra'ya yerleşmiştik ve burada tam olarak ne yaptığımız belli olmasa da yaşayıp gidiyorduk işte. Yazları memlekete dönerken ve yaz sonları Londra'ya geri gelirken değişik ülkelerde seyahat etme imkanı yakalıyorduk. Hafta sonları eğleniyorduk. Yapayalnız kalmış değildik, arkadaşlarımız vardı. O halde ben niye mutlu değildim? Ne istiyordum ben hayattan? Ne? O sıralar amcamın kızı Semra'dan mektup geldi. 1 aylığına Londra'ya gelmek, evimiz müsaitse bende kalmak istiyordu. Yüceller Eren'le çeşitli sevgilileri gelip kalıyorlardı da o niye kalmasındı? Mehmet'e de sordum gelsin mi diye. Gelsin elbette dedi. Anladığım kadarıyla kocasıyla bazı sorunları var. Morali bozuk. Kafa dinlemeye geliyor. Onu gezdiririz değil mi? Hafta içi müzelere, sinemalara, tiyatrolara, hafta sonları Windsor'a, Oxford'a, Coventry'ye götürürüz. Bak ne diyeceğim dedi Mehmet. Onunla keyfince gezebilmen için birini tutalım. Sen eve bağlanma. Siz gezerken o çocukları bekler. Yatılı olmasın. Çocukların odasında Semra yatacak. Yatılı tutmazsak gece hiçbir yere gidemeyiz. Semra diğer arkadaşlarımız gibi salondaki divanda yatsın. 1 ay boyunca olur mu öyle orta yerde? O seninle yatsın, ben geçerim salona dedi Mehmet. Ne münasebet olur mu hiç? Olur. Ben de gönlümce televizyon seyrederim siz uyurken. Semra gelmeden önce yatılı bir kadın bulduk. Çocukları çok sevdi, güzel yemek de yapıyordu üstelik. Semra gelince Mehmet salonda yatmakta ısrar etti. Hepimiz için çok eğlenceli bir 4 hafta başladı böylece. Akşamları Semra'yı gezdirmek bahanesiyle lokanta lokanta geziyorduk. Gündüzleri ise Semra illa bir hayırlı iş yapmak, vazoya çiçek yerleştirme ya da bir yoga kursu gibi bir kursa gitmek istiyordu. Bir gün kol kola Regent Street'ten aşağı doğru yürürken binaların birbirinden güzel kızların çıktığını gördük. Başımızı kaldırıp kapıdaki tabelaya baktık. Lucy Clayton Mankenlik Okulu yazıyordu. Var mısın dedi Semra. Ne de olsa ailenin kuziniydi. Deli misin be? O kızlar genç ve güzel. Biz de öyleyiz. Yürü. Semra, ne yapacağız içeride? Manken mi olacağız? Sadece mankenlerden bir farkımız var mı, yok mu onu öğreneceğiz. Semra'ya alıcı gözle baktım. Demin yanımızdan geçen kızlardan gerçekten de hiçbir farkı yoktu. Bunu kulaklarıyla duymak hoşuna gidebilirdi. Girdik içeri. Bir form doldurduk, biraz bekledik. Bana o sırada orta yaşlı görünen ama herhalde 40'ından gün almamış çok hoş bir hanım geldi yanımıza, ne istediğimizi sordu. Semra, manken olabilir miyiz, onu öğrenmeye geldik dedi. Ne mankeni olmak istiyorsunuz? Nasıl yani? Podyum mankeni mi? Fotomodellik mi? İç çamaşırı sergilemeye itirazınız var mı? Dış ülkelere seyahat eder misiniz? Herhangi biri olabilir, dedi Semra. Kadın ikimize de alıcı gözle uzun uzun baktı. Ayağa kalkar mısınız? Kalktık. Boyunuz tam sınırda hanımlar. Podyum mankenleri için ideal boy 1.72'den sonrası. Siz 1.70'den fazla değilsiniz herhalde. Ben sizlere foto modelliği öneririm. Ama önce 5 haftalık bir kurs görmeniz gerekecek, dedi. Kursta makyaj yapmak, podyumda elbise taşımak, kamera önünde rahat poz vermek öğretilir. Sonra bir sınav var. Geçerseniz sizi moda ajanslarına yönlendireceğiz. Pekala, dedi Semra. Ama hepsinden önce müdürümüzle görüşmeniz gerekecek. Ben araya girmeye fırsat kalmadan kadın böyle buyurun diyerek önünde dikildiği kapıyı açtı. Kendimizi müdürün odasında bulduk. Şık yazı masasının gerisinde orta yaşlı, mavi gözlü, tipik bir İngiliz erkeği oturuyordu. Semra gerçekten manken olacakmış gibi rahat bir eda ile kadına söylediklerini tekrarladı. Adam telefonu kaldırıp az önce doldurduğumuz formları istedi sekreterinden. Formlar geldi. Adam gözlüklerini takıp inceledi. Biz yan yana sınava girecek öğrenciler gibi oturuyorduk. Nedense ellerim terliyordu ve uzayan oyundan sıkılmaya başlıyordum. 35. ayrımın sonu, sayfa 317, devamı 36. ayrımda.